Bağımlılık hastalığı, davranış ve düşünce bozukluğuna yol açan bir hastalık. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Bu iş 3 günde, 5 günde olamaz. Bu bir tek tanıyla da olamaz. Kişinin süreye ihtiyacı var. Zaten kişi kendi kendine bunu evde yapabiliyor olsaydı, evinde becerirdi. Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayık Kafa'dan herkese merhaba. Ben Doktor Esra Çavuşoğlu ve bugünün konuğu benim. Yanıtlanması gereken çok soru var.
Soruları sormak üzere de ben buradayım. Evet. Ben Erkin Çelik. Ayık Kafa'nın yapımcısı olarak aynı zamanda senin yanında yan sunucu, co-host olmak benim açımdan çok büyük bir keyif olacak. Çünkü çok fazla ilgim olan ama bilgim çok fazla olmayan bir alandayız. Sosyal medyada en çok gelen sorulardan biri. Ayık Kafa projesine neden başladın? Ama Ayık Kafa'nın öncesinde aslında senin Çağdaş Bağımlılık Araştırmaları Derneği'nin de kurucusu olduğunu düşünürsek, bağımlılık araştırmalarına neden başladın?
Arkıncığım, çok soruluyor. Bu zaten böyle birkaç ayağı olan bir proje. Bu projenin başı tabii benim ayıklığımla başladı. Onun için de podcast'in adı Ayık Kafa. O dönemin içinde, yani neredeyse 18 seneye varan bir ayıklık döneminin içindeki geçtiğim evreler. Evrelerde neler öğrendim, benim hayatımı, beynimi, vücudumu, düşüncemi, duygularımı neler değiştirdi, hangi yollara başvurdum, neler faydalı oldu, nelerden çok fazla anlamadım, araştırdım ve sonradan ikna oldum. Bütün bunları anlatan bir podcast serisi oldu, oluyor. Aynı zamanda buna destek olsun diye de Longevity Lab isminde bir web sitesi kurduk. Bu web sitesi de 4 ana konuyla toparlanıyor. Bir tanesi longevity, biliyorsun herkesin çok ilgisini çeken uzun ve sağlıklı yaşam. İkincisi benim en büyük hobilerimden biri biohacking. Onu da bir başka bölümde konuşacağız. Üçüncüsü zaten kalbimi verdiğim, hayatımı adadığım bölüm bağımlılık ve bağımlılık tedavisi. Aynı zamanda bunun yanında sadece bağımlılara yönelik bir program ya da bir dizi olmayacak, yazı dizisi. Kendinle ilgili soruları olan, az da alkol içsem nasıl etkiliyor beni vesaire, kendiyle ilgili soruları, başkasıyla ilgili soruları olan kişilerin referans kaynağı olacak. Dördüncüsü de hepsini toparlayan wellness.
Senin bağımlılıkla olan mücadelen ne zaman başladı? Ve war story'leri merak etmiyorum. Eminim ki çok şey denedin de bize anlattığın bütün içerikler senin kişisel deneyimlerinden kaynaklanıyor. Neyle başladı ve ilk kırılma noktası ne oldu? Yani senin evet bu ciddi bir yol demene neden olan şey ne?
Dedim 18 seneye varıyor. Amerika'ya gittim ben tedavi için. Zaten yol ve yolculuk ondan sonra başladı. Aradaki farkı gördüm. Hala da Türkiye ve Amerika diye Amerika'yı söylememin sebebi şöyle, tabii bu bilim oradan çıktığı için, yoksa Amerikancı olduğum için ya da Türkiye kötü demek için demiyorum.
Eksik olduğumuz şeyler var.
Eksik olduğumuz şeyler var, doğru söylüyorsun. Ve bilimin çıktığı yerde bu bilimi öğreniyor olmak, ilk uygulayıcısı olarak arkasından da eğitim hayatıma tekrardan başladım 34 yaşından sonra ve doktoramla tamamladığım, aynı zamanda da çok önemli enstitülerde görev aldığım, Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinde bir süpervizyon bölümünde uluslararası danışman olarak yer aldım. Yurt dışında bir takım seminerlerde panelist oldum. Malezya'da başka bir rehab kurulumunda bulundum ve tabii en önemlisi Türkiye'de bundan 15 sene önce kurduğumuz bir rehab döneminde dünyanın en önde gelen doktorlarıyla çalışma fırsatım oldu. Dolayısıyla aradaki farkı çok görebildim.
Türkiye'de bağımlılıkla ilgili bir sorunun olduğunu, bunun bir hastalık olduğunu bilmediğin bir dönemde bağımlılıkla ilgili bir sorun yaşamaya başladın. Türkiye'de çözüm bulamayınca Amerika'ya gittin.
Doğrudur.
Doğru anlıyorum. Doğrudur. Amerika'ya gittiğin zaman Türkiye ile Amerika'yı karşılaştırma şansın oldu. Evet. Ve Amerika'da sen 34 yaşında yeniden üniversiteye başladın söyledin.
Doğrudur.
Ne okudun?
Ben psikoloji okudum. Klinik psikoloji okudum.
Klinik psikolog olarak mezun olduktan sonra bunun üzerine yüksek ve devamındaki akademik çalışmalarını bağımlılık üzerine yaptın.
Doğrudur.
Yani sen bağımlılıkla ilgili kendi mücadeleni tam anlamıyla akademik kariyerine dönüştürdün.
Doğrudur. Bunun bir sebebi vardı.
Nedir bunun sebebi?
Türkiye'de bunun eksikliğini gördüğüm zaman planlamadan çıktığım bir yolda esasında bir gün Türkiye'ye dönüp bunu uygulamak arzusuyla bu eğitimlere başladım. Zaman geçtikçe şunu gördüm, öyle 2 senelik, 3 senelik, 4 senelik eğitimlerin buna yeterli olmadığını, orada ileri düzeyde bilimsel çalışmaların içinde bulunmam gerektiğini ve her an ilerleyen, her dakika hatta ilerleyen bilimin içinde bulunup iyice içselleştirmek için, yoksa çok rahatlıkla 3-4 sene içinde dönebilirdim ve hani ben bu konuyu biliyorum diyebilirdim. Nitekim
3-4 senelik bilirdin herhalde.
Doğru, ama oradan şuraya geleceğim zaten. Bütün bu hikayenin içinde böyle anlattığım gibi işte longevity, biohacking, wellness hepsi benim için bir bütün. Çünkü kendim ayıklığa girdikten sonra ve master'ımı tamamlamıştım. O esnada fonksiyonel tıp ile tanıştım. O da şöyle oldu. Bağımlılık tedavisine ufak ufak giren yeni bir bakış açısıydı. Uzun zaman, uzun dönem madde ya da alkol kullanmış kişilerin sistemlerini, organlarını, beyinlerini çok harap ettiğini ve bunu sadece konuşma tedavisi terapisiyle değil ya da antidepresanlarla değil, bunun daha ileri teknolojilerle, gıda takviyeleriyle, bir takım özel testlerle tespit edilip çok daha hızlı tedavi edilebileceğinin bilimiydi diyelim istersen. İstersen biraz örnek vereyim, çok çok
lütfen.
Önemli. Beynin işleyişinde bu uzun dönem bağımlılıkta ön lob dediğimiz düşünce, kritik düşünce, karar verme mekanizmasının bozulduğunu, dolayısıyla da kişinin davranışlarının, düşüncelerinin değiştiğini, normalde sadece konuşma tedavisiyle talk terapi dediğimiz çok uzun seneler alacağını bunu toparlamanın, fakat yapılacak olan bir beyin resimlemesi, ondan sonra yapılacak bir neurofeedbackle bu nöronların tekrardan iletişime geçmesinin hızlandırılacağının bir göstergesiydi. Yahut erkekler için yapılmış bir çalışmada hormon seviyelerinde düşüklük ve bu düşüklüğün getirdiği kızgınlık, düşük mod, enerjisizlik gibi konulara eğilince o zaman hormon takviyesi de yapmakta fayda var derken fonksiyonel tıp böyle bir bende pencere açtı. Bu pencerede çok heyecanlandım.
Türkiye'den Amerika'ya gittin ve Amerika'da bağımlılık araştırmalarını akademik kariyere çevirecek kadar bir yol olduğunu gördüm. Hastalık olarak değerlendirildiğini ne zaman ilk kez gördün? Ben çünkü bunu senden duydum.
Evet.
Ve senin bana anlattığın şey aslında dünyada bilinen bir durum.
Çok. Ben ilk sefer rehab'de bunu öğrendim ve ilk defa olarak bana bir şey ifade etti. Çünkü galiba biraz sol beyne odaklı düşünüyorum ve ikna oldum. Hastalık dedim. Hastalıksa çaresi var dedim.
Kendi yaklaşımın değişti.
Yani yaklaşım değişti. Ben zaten benim önüme gelen hastalara ya da yazdığım yazılarla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu sizin sebep olduğunuz bir şey değil. Utanacak bir durum değil. Saklayacak hiçbir durum değil. Bu bir hastalık. Çaresi sizin elinizde. Bunun hastalık olarak tedavi edilmesi kişinin konudan utanmamasına, hatta daha bilimsel olarak yaklaşmasına sebep veriyor.
Çok içersen alkolik olursun inancını şu an bu söylediğinle bayağı ortadan kaldırdın aslında.
Doğru.
Çok içersen alkolik olma olasılığın değil, senin biyolojik olarak buna yatkınlığın varsa bu hastalık sende görülüyor.
Evet, şöyle üç ayaklı bir tabure gibi düşünelim istersen. Genetik formasyonunun bir şekil olması lazım. Gen ve gen kombinasyonları. İlla ki bu şu demek de değil. Genelde soruyorlar bana. Babası da çok içiyordu. Ya da ailede hiç kimse yok içen ya da uyuşturucu kullanan. Hiç alakası yok. Bu gen kombinasyonları olabilir. Dedesinden ya da üçüncü kuşak farklı bir akrabadan geçen gen.
Kanser çıkmasıyla neredeyse aynı.
Evet, doğru söylüyorsun. Dolayısıyla yani bunun tek bir sebebi yok gen açısından. Sonrasında ise psikolojik bir takım durumlar. Bu genetik psikolojik rahatsızlık olabilir. Nature nurture dediğimiz yetişirken nurture, yani
çevresel olarak aldığı
ilk temasta bulunduğu kişilerden, ailesi olabilir, bakıcısı olabilir, okul olabilir, oralarla olan iletişimindeki sıkıntılar diyelim. Çünkü illaki kötü davranma ya da yanlış davranma olması şart değil. Çünkü beyin bir kas olduğu için daha çelimsiz olabiliyor. O aynı çelimsiz çocukla kardeşi, genetik formasyonunun çok yakın olduğunu düşünsen bile
farklı olabiliyor
çünkü kas olduğu için daha duygusal olabiliyor, daha kırılgan olabiliyor, daha antrenmanı eksik bir beyin diyelim istersen. Dolayısıyla psikolojik bölümünün olması lazım. Bir de peer pressure dediğimiz, yani akran baskısı diyelim istersen, o esasında işin kaçınılması gereken bölümü. Çünkü akran baskısı olmadığı müddetçe kişi belki de hiç tanışmayacak.
Başlama konusunda akran baskısından söz ediyoruz.
Aynen doğru.
Alkolizmin ya da bağımlılığın açığa çıkmasında ilk nokta zaten maddenin bedene girmesi.
Doğru.
O da akran baskısıyla oluyor.
Hatta şunu çok çok çok ciddi bir konu olarak buna eğilmek istiyorum ve burada bütün ebeveynlere söylemek istiyorum. Ay oğlum, atıyorum 8 yaşındasın, hadi gel şu içkiden bir fırt iç. Bebekken uyusun diye emziğin batırıldığı alkol. Genç olduktan sonra artık dünyada serbest olarak bilinen marijuana ile ilk tanışma. Başında sigara başlıyor. Arkasından da zaten o gateway drug deniyor. Yani kapıyı açan ilk madde ya alkol oluyor ya marijuana oluyor. Zaten eğer kişinin genetik formasyonu, psikolojik
yapısı
var ise zaten bu madde içeri girdikten sonra çeşitli şeyler olabiliyor. Kişi kendi bir anda çok sonunda huzurlu hissedebiliyor. Ya da dikkat bozukluğu varsa konsantre olabiliyor. Uyku bozukluğu varsa daha iyi uyuduğunu zannediyor. Çeşitli sebeplerden kişi artık o maddenin ona ilaç gibi geldiğini düşünerekten daha fazla kullanmaya başlıyor. Ve bu kullanım beyni şöyle değiştiriyor. Bu mood altering substances, yani duygu durumunu değiştiren ilaçlar ya da maddeler diyelim.
Bu durumda kahve bağımlılığı bu bağımlılıklar arasında girmiyor.
Girmiyor, hayır.
Sevindim.
Yani girmiyor. Tabii daha farklı olarak etkiliyor. Ama diğer kimyasalların diyelim molekülleri beyin koruyucu zarını geçip...
Şimdi daha iyi anladım.
Evet, beyin koruyucu zarını geçip beyin iletişimini bozmaya başlıyor. Şöyle gibi diyeyim istersen. Dopamin stimülan. Stimülan dediğimiz zaman...
Uyarıcı.
Evet, uyarıcı. Uyarıcıların içinde bildiğimiz işte adını burada birkaç tanesini söylemek durumundayım. İşte kokain diyelim istiyorsan. Bugün zamanlarda çok moda olan metamfetamin, ekstisi gibi uyuşturucular stimülan yerine geçiyor. Ve beyin bunu dışarıdan aldığı zaman kendisi dopamin üretmeyi bırakıyor. Diyor ki ha tamam okey, bana nasıl olsa bu geliyor, ben üretmeme gerek yok. Ve ne oluyor? Kişi... Kullanmadığı zaman bu sefer yaşama motivasyonu daha eksik olarak güne başlıyor. Dolayısıyla dışarıdan bir takviyenin ihtiyacını hissediyor. Aynı zamanda alkol. Alkol GABA reseptörlerini etkiliyor. GABA reseptörleri depresan üreten reseptörler. Ve alkol dolayısıyla insanı anlık içerken öyle hissettirmese de depresyona, yani alkol vasıtasıyla olan depresyona doğru depresif hissediyor diyelim.
Alkolün istersen. Sonrası depresyondur. Yani hep şey söylerim alkolle ilgili. Ben çok küçük yaştan beri DJ'lik yaptığım için gece hayatında profesyonel olarak çalıştığımdan dolayı alkolle çok erken tanıştım. Ve hep alkolle ilgili gözlemim şu oldu. Ertesi günden çaldığın mutluluk. Bu evet. Şimdi anlıyorum ki sana gerçekten alkol aldığın zaman o anda getirdiği mutlulukmuş gibi gelse de sana bir sonraki depresyonu getiriyor aynı anda.
Dolayısıyla bu böyle bir döngü haline geliyor. Bu konuya yatkın olan beyinlerde diyelim istersen. Şimdi bir de şöyle bir soru var.
Bünyelerde diyelim.
Bünyelerde, doğru, bünye ve beyinlerde. Tabii şunu çok çok çok iyi ayırt etmemiz lazım. Ben burada her kullanana, uyuşturucu dahi olsa, ay sen kullanıyorsun, bağımlısın, bağımlığa doğru evriliyorsun, kötü bir şey yapıyorsun demem, diyemem, dememem lazım. En çok gelen sorulardan bir tanesi ya da kişilerin birbirini eleştirdiği konulardan bir tanesi. Bilhassa ben ortamlardaysam, ay bak görüyor musun bilmem kim de kullanıyor. Benim ilk dediğim şey, herkes bağımlı olmuyor. Bu üç ayağında olması lazım. Mühim olan şunlara bakmak. O da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben böyle atlıyorum çünkü böyle heyecanlanıyorum konular aklıma geldikçe. Birbirine tamamlıyor çünkü. Bakmamız gereken durumlar kendimizde ya da başkasında. Birkaç tane önemli tanı şekli var. Mesela daha önce bırakmaya çalışıp başarılı olamadı mı? Kontrol mü etmeye çalışıyor? Yani şöyle diyelim istersen. Ya ben hafta içi içmeyeyim de hafta sonunu bekleyeyim. Böyle heyecan içinde gün saymak. Madde değiştirmek. Hard liquor, yani hani
yüksek alkol oranlı
içecekleri içmeyeyim, şarap içeyim. O da bir kontrol şekli. Öncelik sırası hayattaki ehemmiyetli olan konulara karşı öncelik sırasının değişip öncelik sırasının içki içmek, uyuşturucu kullanmak, maddi açıdan da Yani parasını atıyorum.
Yemek yerine alkole yatırmak.
Aynen, yemek yerine alkole yatırmak, doktora tedaviye gitmesi gerekirken ay benim param yok deyip ama bir bakıyorsun hafta sonu acayip partilemiş, binlerce lira harcamış gibi mevzular. Dediğim gibi daha önce bırakmaya çalışıp başarılı olamadıysa bunların hepsi bizim için çok önemli.
Şu an anlattığın son bölüm bağımlılık hastalığının tanısının konmasıyla alakalı,
evet,
olan
doğru
kısım.
Ama işte bunu niye söylüyorum? Çünkü böyle bağımlılık dendiği zaman böyle siyah ya da beyaz değil bu iş.
Epey gri.
Epeyce gri. Evet, siyah ve de beyaz değil. Zaten siyah olduğu zaman çok iyi anlıyorsun. Beyaz olduğu zaman da çok iyi anlıyorsun. Çünkü bana geliyor mesela işte filan, ben o kadar zamandır içiyorum. Acaba ben alkolik miyim diyor. Biraz soruyorum hayatım.
Ne soruyorsun bu durumda?
Kritik özel zamanlarda içip içmediğini soruyorum. Mesela atıyorum hamileyse kadın. Ya da
içmemesi gereken özel zamanlardan söz ediyoruz.
İş ya da bir sosyal olaya hazırlanırken içip ya da uyuşturucu yapıp kendini daha böyle güçlü ve daha enerjik hissetmeye mi çalışıyor? İçmediği zamanlar
nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? En önemli sorduğum sorulardan bir tanesi esasında yapıp yapmadığı değil de kişiye sordum. Mesela diyorum sence sen alkollü araba kazası yapsan ve de yaralansan sence bir daha içer misin? O bizim için en önemli belirtilerden bir tanesi. Çünkü birçok alkolikte direkt aldığın cevap, aa ne olacak canım, ben kaç defa kaza yaptım, kaç defa ehliyetimi kaybettim filan gibi. Ha, o zaman zaten kafamın içinde ışık yanıyor ama yani kişi bana hasta olarak gelmediği zaman bunun illaki bir kötü hissettirmemin gereği yok.
Başlangıç için bireyin kendisinin bir sorun olduğunu kabul etmesi çok önemli diye konuşulur hep. Ne kadar önemli?
Vallahi esasında pek de önemli değil. Evet, pek de önemli değil. O da bana
bir başka
çok
mit gidiyor şu an.
Aynen, evet, o da bana çok gelen konulardan bir tanesi. Onun için iyi rehabilitasyon merkezleri var. Onun için interventionist dediğimiz
araya girenler.
Araya giren özel eğitimli kişiler var. Çünkü şöyle, ne dedik? Ön beyin bozuluyor. Ön beyin ne demek? Olayların ciddiyetini anlayan bölüm demek. O bozulduktan sonra biz nasıl o insandan bekliyoruz bunu da ay benim için bir
kendi
problem.
Kendi iyiliğini istemesini.
Vallahi çok nadir insan ay ben bir rehab'a gideyim ne olur da bir tedavi edeyim demezler. Şöyle şeyler oluyor mesela, kişi artık içemeyecek duruma geliyor. Hastaneye giriyor, detoks oluyor, çıkıyor bir daha içmeye devam ediyor. Yani herhalde tek yani böyle willingly yani gitmek istiyorum tedavi, onun da adı tedavi değil detoks. Ya aile baskısı ya iş korkusu. Ya çocuklarını kaybetme korkusu, ya boşanma korkusu. Bunlar olmadan zaten kişi genelde bir tedavi yolunu seçmiyor. Hele maalesef yazılarımızdan bir tanesi o, seyircilerin okumasını çok arzu ederim. Amerika'nın çok önemli rehabilitasyon merkezlerinden birinin klinik direktörü yazdı. Zengin ile fakir farkı diye tedavide. Bu merkez aylığı epeyce yüksek bir merkez. Yani birçok insanın senelik maaşından daha yüksek. Ve kadın şöyle diyor, o kadar büyük dengesizlik var ki sokaklarda yaşayan ve artık en çaresiz durumda olan insanlara maalesef yeteri yetkinliği olmayan terapistler destek verirken lüks rehabilitasyon merkezlerinde güç ve etki sahibi insanların esasında paranın onlara ne kadar daha ayaklarına bağ olduğunu, handicap ettiğini anlatıyor. Çünkü şöyle oluyor.
Paranın dezavantaj haline gelmesinden.
Aynen doğru, çünkü sokaklara düşmüyorlar. En ucuz uyuşturucuları kullanmak zorunda kalmıyorlar.
En kötüyü görmedikleri için de devam edebiliyorlar.
Devam edebiliyorlar, devam edecek paraları var. Etraflarında onlara laf geçiremeyen, hele kendi paralarıysa, ailesinin parası değilse, laf geçiremeyen bir aile sistemi var. Bir sürü bahanesi var, ay ben işimden ayrı kalamam, işimi kontrol ediyorum işte vesaire gibi. Dolayısıyla o enteresan bir denge. O yazı da çok güzel anlatıyor. Onun için bu konulara şöyle istersen Arkın, en azından bu konuyu bağlamak istersek, podcast yapmamdaki en büyük sebep, arzu, istek, beni dinleyenleri eğiteyim, doğru bilgileri vereyim, köprü olayım o bilgilerle ve hatta katılımcı olsunlar. Daha bu kadar samimi bir ortam yaratalım ki bir doktor bir başka doktora ya da bir seyirciye konuşuyor gibi değil. Ben de bu yollardan geçtim. Şanslıydım. İyi yerlere gittim. Şanslıydım. Ailem çok destek verdi. O hikayenin başında bir şekilde çok inandığım spiritual bir kapı aralandı. Ve o kapıdan geçebildim. Çünkü çok önemli bir ayağı bu ayık kalmanın. Dolayısıyla ben burada biraz kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Bu podcast'te doktorlar çıkartacağım Türkiye'den, daha da çok belki yurt dışından. Çünkü beraber çalıştığım yol arkadaşlarım var orada. Bu konuya çok hakimler. Bir de başka bir pencere açmaya çalışıyorum tabii. Hiçbir şekilde Türk doktorla Amerikan doktoru ayırmaya çalışmıyorum ama farklı bir pencere olsun.
Türkiye'de Formula 1 takımı yok.
Gibi.
Ama yurt dışında herhangi bir yere, takımı olan bir yere gittiğin zaman oradaki bilgi birikimi, deneyim çok daha farklı düzeyde. Doğal olarak senin birlikte çalıştığın, zaten senin onayladığın kişilerin getirdiği çok büyük bir fark olacaktır eminim. Peki Türkiye'de Gaziantep'teki rehabilitasyon merkezinin kurucususun.
Doğru.
Aynı zamanda içerideki programın da süpervizörüsün.
Doğru.
Neden yeni bir rehabilitasyon merkezi yok?
Evet, o çok kanayan yaram. Oraya bastın. Esasında dönme sebeplerimden biri
podcast yapmak değildi.
Evet, bir merkez açabilmekti. Üst gelirli bir aile bireyleri için bir uzun dönem yataklı rehabilitasyon merkezi açabilmekti. Fakat mevzuatta bazı yazılımlar var ki müsaade etmiyor. Onun detayına burada girmemin bir gereği yok. Fakat şuna girmek istiyorum. Türkiye'de tedaviye gidenler, tedaviye yollananlar, tedavi ve rehabilitasyon diye bu iş ikiye ayrılamaz. Tedavi ve rehabilitasyon aynıdır. Daha çok benim gözlemlediğim Türkiye'de yapılabilen, yapılmayan demiyorum, yapılabilen detoks ve stabilizasyon. Çünkü tedavi dediğimiz zaman kişinin düşüncesini ve davranışını değiştirebileceği uzunlukta bir süreç gerekiyor.
Alışkanlıklarını değiştirmek, rehabilitation. Zaten rehabilitasyonun tanımı
tabii
bu. Tedavi ile rehabilitasyonu ayırmama nedeni de tedavi olduğunu düşündüğümüz hastanın zaten alışkanlıklarının değişmiş olması. Bunun için de gerekli olan zihinsel yapısının değişmesi, biyolojik yapısının değişmesi, inançlarının değişmesi. Bunların her birinin hayatına uyarladığı zaman da alışkanlıklarının değişmesi. Doğru anlıyorum değil mi?
Çok doğru anlıyorsun. Dolayısıyla 15 günlük, 10 günlük, 5 günlük şeyler.
Bunlar Türkiye'deki süreler mi?
Bunlar Türkiye'deki süreler ama ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çünkü çok güzel hastaneler var, harika psikiyatri hastaneleri var. Bu bağımlılık tedavileri denilen bölümler hep bunların içinde.
Psikiyatri bölümlerine bağlı.
Doğrudur. Tabii ki hastaya bir tanı konması gerekiyor birçok zaman. Bazen de maddenin yol açtığı bir tanı oluyor ve beklemekte fayda var. Birçok hastam var böyle yurt dışına yolladığım ve bütün ilaçlarından arındırılan, hı hı, ve zaman verilen. Ve nitekim o psikiyatrik gözlem, tanı kendiliğinden yok oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de dediğim gibi yani detoks edebilen, hastayı bir müddet stabilize edebilen birçok yer var. Fakat tedavi ve rehabilitasyon benim için tek bir olgu, bağımlılık hastalığı. Davranış ve düşünce bozukluğuna yol açan bir hastalık. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Bu iş 3 günde 5 günde olamaz. Bu bir tek tanıyla da olamaz. Kişinin süreye ihtiyacı var. Zaten kişi kendi kendine bunu evde yapabiliyor olsaydı evinde becerirdi.
Rehabilitasyon merkezi olmazdı. Peki bu süre ne?
Vallahi o süre herkese göre değişiyor. Normalde bu işler Amerika'da başladığı zaman 90 gün. Şimdi diyecekler bana ay işte 28 gün deniyor. 28 gün diye film dahi var. Bunun tarihçesi şöyle. Bu tamamen atsız alkoliklerden gelen.
Alkoholik Anonymous.
Oranın en önemli beklentisi kişiden geldiği zaman 90 günde 90 toplantı. Çünkü inanılır ki her gün bu konuyla ilgili bu adımı attığı zaman 90 günden sonra beyinde bir takım değişiklikler başlıyor. Zaten sonradan yapılan bilimsel araştırmalar, beyin resimlemelerinde gözükülen önemli konulardan biri. Aşağı yukarı 3 günde kişi fiziksel olarak detoks olabiliyor. Tabii maddeye göre değişiyor ama aşağı yukarı 3 gün. 3 ay gibi bir sürede duygusal detoks, çalkalanma epeyce azalıyor. 3 seneye varan da bir beynin kendini geliştirme, yapılandırma, iyileştirme süreci. Şimdi 90 gün oradan geliyor. İlk yapılan, kurulan rehab Amerika'daki Hazleton, Minnesota Model derler hatta ona. Tamamen AA üzerine
yapılan 12 adımlı sistemleri üzerine
kurulmuştur. Sonradan diğer rehabilitasyon merkezleri açılmaya başlıyor. Bunun bir aya indirilme sebebi tamamen sigorta, özel sigortaların baskısıyla.
Evet. Yine finans
evet,
söz
aynen.
Konusu.
Evet maalesef. Özel sigortaların baskısıyla ve ödenekleri kısıtlamasıyla kendilerine göre yeni bir yol buluyorlar. Diyorlar ki tamam 28 gün 4 hafta fakat birçoğunun uzatılmış bölümü var. Hmm. Yani lütfen insanlar aldanmasın. 28 gün bitti tamam bu iş bitti ben döneyim bu iş bitmiştir ben harikayım dememek lazım. Oradaki tedavi ekibi muhtemelen ya o merkezde ya bir başka merkezde uzatılmış bölüme kişiyi yollamak üzere ikna etmeye çalışıyorlar.
Benim ortopedik deneyimim fiziksel olarak sakatlandıktan sonra fizik tedavi denilen şeyi 3 kere 5 kere 10 kere alıyorsun ama o 10 kere sana ne yapman gerektiğini öğretiyor. Sonrasında senin bunu aylarca devam ettirmen durumunda gerçekten iyileşebiliyorsun. Bu da aynı şekilde sana 28 gün sigortanın sunduğu yapıyı devam ettirmen lazım.
Şimdi şöyle biraz rehabilitasyon merkezlerinden bahsedelim mi? İçinde ne olmasını bekliyoruz? Neler faydalı? Hı hı. Şimdi en önemlilerinden bir tanesi esasında en basiti. Kişinin normal bir insan gibi sabah kalkıp akşam yatmasını sağlamak. Çünkü kişi madde kullandığı, alkol kullandığı müddetçe anormaller normal haline geliyor beyin yapısında ve dolayısıyla hani öğlen de kalksam olur, işe de geç gitsem filan gibi. Yani ben günlük hayattan böyle küçük örnekler vermek istedim. Dolayısıyla bir rehabilitasyon merkezinde zaten kişinin sadece odasında oturması, aka Türkiye'de olduğu gibi, mecbur bırakılmaması grup terapiye, bir takım şeylerin fazla bastırılmaması faydalı değil. Çünkü kişi dışarıda yaşadığı hayatın maddesiz halini bir şekil içeride yaşıyor.
Bir şey değişmiyor.
Değişmiyor, şundan değişmiyor. Çünkü beyin ne dedik? Beyin esnek. Beyin kendini iyileştirebiliyor. Nasıl iyileştiriyor? İşte nasıl sen sporcusun ve sen en iyi sen biliyorsun. Deneye en iyiye geliyorsun ve bir şeyler değişiyor ve otomatik haline geliyor. Aynen öyle. Sabah 6'da uyanıp kahvaltıya yesen de yemesen de gidiyor olmak. Grup terapiye illaki giriyor olmak. Sana söz verilmediği zaman konuşmamak. Canın istemese de atıyorum o hafta sonu olan hiking gezisine gitmek. Bunlar normalde hepimizin yaptığı, ailemiz için yapıyoruz, mesleğimiz için yapıyoruz, mecburen yapıyoruz, patronumuz karşı
zorunda kalıyoruz
ama böyle yapmamazlık yapmıyoruz. O zaman zaten anormal bir insan görüntüsüne kavuşuyor. Yani insanlar öyle bakıyorlar bize, adama bak hani ne acayip yemek yemiyor ya da atıyorum geziye gelmedi yine filan gibi. Şimdi bağımlılık tedavisinin en önemli bölümlerinden biri günlük rutini yapmak. Çünkü
rutinler.
Rutinler ama şöyle rutinler. Sağlıklı, belirli bir takvime uygun. İşte belirli saatlerde olan. Niye? Çünkü ilk 90 günde biz beyne yeni bir format atmaya başlıyoruz. İkincisi, belirli bir dönem sonra ilk bir ay kadar tabii bir ay, 6 hafta hala beyin temizleniyor maddenin kimyasal artıklarından. Bir müddet sonra beyin algılamaya başlıyor kişi. Aa hakikaten bu buymuş. Aa benim de böyle bir problemim var ya bunu grupta paylaşsam mı? Grup terapilerin en önemli bölümü. Sonradan uzatılmış bölüme geçildiği zaman zaten denemeler başlıyor. Kimse zannetmesin bu böyle 4 aylık 5 aylık bir programa giriyorsunuz ve hiçbir zaman çıkılmadık bir program. Eğer tabii Amerika'da yaşıyorsa kişi tabii Türkiye'de olmadığı için bunun örneğini veremeyeceğim ama bir Amerikalı hafta sonu evine yollanıyor. Orada eğer ailesiyle, eşiyle, durumuna göre yani ergense annesi babasıyla, kadınsa çocuğuyla sıkıntı yaşıyorsa hafta sonu geldiği zaman paylaşabiliyor merkezde, korunaklı bir yere geleceğini biliyor. Safe yani korunaklı bir ev ortamı değilse atıyorum kocası içki içiyor hala. Özellikle içiyor, mahsus çünkü karısını kontrol edebildiğini görüyor. Kadın relapse etsin istiyor falan. Böyle çok karmaşık aile durumları var. Girmeyelim bence bu kadar detayına. Ya rehabilitasyon merkezlerinin bütün bunlarda ehemmiyeti var. Aynı zamanda aşağı yukarı 3 ay kadar zaman alıyor iyi bir psikiyatrın gözlemlemesi. İyi bir psikoloğun hastayı...
Sadece hasta açısından değil, hastaya tedavi sağlayan aynen. Yapı açısından da gözlem
çok,
süresi.
Çok gözlem çünkü şekilden şekle evriliyor ve yanlış ilaç vermek durumunda kalmıyorsunuz. Doğru tanı yapıyorsunuz. Çünkü doğru tanıyı yaptığınız müddetçe co-occurring disorder yani eş tanı. Çünkü hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Eştanı doğuştan
gerçekten
olabilir.
Gerçekten şizofreni, mani, depresyon var mı? Tabii. Yoksa maddenin etkisi mi?
Evet. Yani o kadar ağır bile olmasa dikkat bozukluğu olabilir. Depresyon olabilir. OCD, Obsessive Compulsive Disorder olabilir. Yemi bozukluğu. Yani hepsini kapsıyorum. Önceden var da kişi kendini self-medicate dediğimiz maddeyle mi tedavi ediyor? Çünkü doğru tanı konmamış. Ya da madde kullanmaya başladıktan sonra beynin kimyası bozulmuş da bu tanılar var. Bazen kalıcı oluyor ama doktorların bunu görmesi için bir zamana ihtiyaçları var. Doğru teşhis yapıldığı andan itibaren inan bana o hastanın kaderi değişiyor. Çünkü tabii ki pharmaceutical ilaçlar o kimyayı yerine getiriyor. Şimdi düşünsene senin bir hastalığın var. Sana doğru ilacı verdiler. Orası bir sabitlendi. Dolayısıyla sen maddeye ihtiyaç duymuyorsun onu iyileştirmek için. Anxious bir insansan, sosyal fobin varsa.
Hayatın kaygı içinde yaşanıyorsa.
Yaşanıyorsa ve bu tamamen kimyasal bir bozukluktansa, bu ilaçla tedavi edildiği andan itibaren sen hayatla daha iyi mücadele ediyorsun. Daha iyi ortamlarda kendini idare ediyorsun. Dolayısıyla maddeye ihtiyacın kalmıyor gibi gibi. Dolayısıyla rehabilitasyon merkezlerinin birçok böyle önemli getirileri var. Onun için bir aylık rehabilitasyon çok çok kısa.
Şeker hastalığını tedavi etmek için ömrü boyunca insanlar belli bir protokolle yaşamak zorunda kalıyor.
Bunda da öyle.
İşte bu çok benzer bir şey. Şu an öğrendiğim kadarıyla gerçekten şeker hastalığı çok daha net bir tanı. Çünkü eğer bırakırsan, yanlış yaparsan, şeker tüketirsen, basit şeker tüketirsen ölüme kadar götürüyor.
Mitlerde de yazdığım doğru bilinen yanlışlar diyelim. Bıraksana, hadi bırak.
Öyle i̇şte, kolay olmuyor.
Cold turkey denilen kesebilirsin. Ya da kişinin kendi kendine
kişi
ben çok iradeliyim keserim deyip kesip ölebilme ihtimalleri var. Aynen. Yani bu iş
madde
böyle.
Madde bağımlılığında bedenin maddeye olan bağımlılığı aynı zamanda hayatta kalmaya da neden olabiliyor.
Kandaki alkol seviyesini düşürmek, yavaş yavaş azaltmak için özel bir detoks protokolü gerekli.
Bu birden bırakarak olacak bir şey değil.
Olmaz, ölebilir kişi.
O kadar ciddi.
Delirium tremor dediğimiz insan o epileptik şok gibi neredeyse diyelim. El ayak titreyerekten falan ve
özellikle alkolde.
Özellikle en önemlisi alkol. Ondan sonra opioidler geliyor. Öbür uyuşturucularda.
Afyon türevinde, eroinde en çok.
Onda fiziksel çok sıkıntı var. Fakat onda yani işte ishal oluyor, ağrısı oluyor, kriz geliyor falan ama öldürmüyor. Bu alkol en kötüsü. Onun için kişinin çok dikkatli olması lazım. Fakat şöyle bir durum var tabii. Yani bağımlılık öldürüyor. Ama bağımlılık genelde dolaylı yoldan öldürüyor. Karaciğer yetmezliğinden öldürüyor.
HIV gibi.
Aynen,
doğrudan.
Aynen. Karaciğerden, evet aynen. İşte kalp krizinden öldürüyor. Beyin de pıhtı atıyor. İlerleyen senelerde demansa gidiyor filan filan filan. Yani illaki öldürüyor ve ilacı yok. Tek ilacı kişinin kendisinin hasta olduğunu bilip günlük protokollerini, günlük hatırlatmalarını kendine yapabiliyor olması. Tabii bunlardan en önemlilerinden biri de kendine yardım gruplarından biri olan atsız alkolikler, Alcoholic Anonymous. Maalesef Türkiye'de bunu çok ikinci dahi diyemeyeceğim, beşinci, onuncu plana atıyorlar. Doktorlar, merkezler çok çok önemli. Kişinin çünkü kendine destek verebilecek bir grup insan bulması. Düşünsene, ben sana şöyle söyleyeyim Arkın. Şimdi ben kafama kazıdım, kalbime kazıdım, bu işten dönüş yok. Onun için de zaten ön planlara çıktım. Bu da koruyucu bir faktör tabii. Fakat bir başkasını al, kafasının içinde bir düşünce var. Ay hay Allah, kullansam mı acaba diye. Bunu sakladığı müddetçe o içinde büyüyen ve nasıl relapse ettiğini anlayamayacağı bir yola giren, şelalede giden bir kayık gibi, onun kapılması gibi bir yol. Kendine yardım gruplarında insana en fazla verilen öğüt ve destek, biz senin gibiyiz. Yardıma ihtiyacın olunca gel söyle, biz seni eleştirmeyeceğiz, biz yardım için buradayız diye. Kişi orayla bir bağ kurabildiği zaman çok daha kolay oluyor böyle zorlu zamanları atlatabilmesi. Onun için ona da çok çok çok dikkat ediyorum.
Yalnız olmamak çok önemli.
Evet.
Ayık kafanın sağladığı en büyük güçlerden bir tanesi sanırım bu konuda bilgilenmek olacak. Bilgiyi güce çeviren şey onu uygulayabilmek. Uygulanabilecek gerçek bilgiyi, kanıtlanmış veriyi akademik olarak da en günceli takip ettiğin için Ayık Kafa podcastleri içinde konunun uzmanlarıyla, senin uzmanlık alanı olduğu için aynı zamanda senin ağzından da duymaya devam edeceğiz anladığım kadarıyla.
Duymaya devam edeceksiniz. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, bu bizim yazar ekibimizde ve de danışma kurulumuzda da çok önemli. Tabii doktorlar, kendi alanında çok çok önemli insanlar var. Onlar eminim kendi alanlarında destek vermeyi arzu edeceklerdir. Fakat ben buradan seyircilere söylüyorum, bağımlılık alanında ben sadece bu işi doktor olarak değil, aynı zamanda bu işin içinde kendisi gün be gün bu konuyla mücadele eder demeyeceğim. Hayatını sürdüren biri olarak bir platform kuracağız. Bize ulaşabilecek sıkıntı çekenler, arka plandan onlara destek vermeye çalışacağız.
Gerçekten çok büyük bir umut kaynağı. Yeniden ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere kendi adıma çok fazla aydınlandım. Bir sonraki bölümde bence biohacking tarafına girmek istiyorum. Mesela gözlüklerinin evet, neden o renk olduğundan evet, başlamak
üzere.
O
da çok büyük heyecanım. Heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ederim Arkın. İnşallah seyircilerin de sorularına cevap verebildik.
Benim soramadığım, senin arada bağlantı hikayeyle anlattığın pek çok evet, soruya da yanıt verdin aslında.
Birkaç bölüm sonra tekrardan yaparız bunu.